Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi akla hizmet yaptığını bilmediğimiz ama gerçekten şu sıkıntılı günlerde en azından ulan bu kadar aptallık olur mu diyerek güldüğümüz çizgi filminin üzerinden yaşanan saçmalıkları konuştuk. Ama onunla bitmediğini, Sağlık Bakanı'nın mesela sözlerinin saçmalamasının ne hale geldiğini, onun yaptığının aslında AKP'nin unutturmaya çalıştığı her şeyin üzerine bir de tüy dikmek anlamına geldiğini konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz de aşağıdan yayını paylaşacaksınız. Ben de buradan hemen paylaşacağım. Ve diyeceğim ki insanlara, hadi gelin gazeteleri konuşalım. Bugün gazetelerde çok acayip bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Bir, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmanın ne kadar saçma olduğunu yazmak zorunda kalmışlar. Ciddi söylüyorum, bak hakikaten abartmıyorum. Yazmak zorunda kalmışlar ve diyorlar ki, ulan bu kadar salaklık olur mu ya? Ya bu kadar salaklık olur mu kardeşim? Şimdi bir şey çok dikkatinizi çekiyor, görüyorsunuz. Bir, Aykut Erdoğan'ın üzerine oynanıyor. Çünkü Aykut Erdoğan'ın sözleri çok canını yaktı insanların. Gerçekten çok canını yaktı. Yargılanacaksınız ve hakikaten yargılanacaksınız sözleri. Çok canını yaktı çünkü çöken iktidarı görenler altında kalacağının, bu enkazın altında kalacağının da farkında aynı zamanda. Hal böyle olunca bir yerden toparlamaya çalışıyorlar. İki, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bunu söyleyenler işin saçmalığını bırakın, göstereceğim şimdi size, utanmazlık boyutuna geçiyorlar ve diyorlar ki ekmeğine yağ sürer bu ya. Yani şunu söyleyemiyor. Ulan böyle gerizekalıca iş olur mu kardeşim? Kimin ne işine yarar, kimin ne işine yaramazı bırak. Ama hayatınız çıkar üzerinden gittiği için bir siyasal İslamcı asla şaşırtmaz sizi. Asla şaşırtmaz. Adam bunu anlatıyor. Adam bunu anlatıyor. Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Salih Tuna bugün ekibi çok farkında olmayabilir Aykut Erdoğdu'nun. Aykut Erdoğdu için at ağızlı milletvekili yazmış. Hani seviye bu adamlar da yok. Gerçekten balçık hepsi dibine kadar. Bir de benim çok demokrat arkadaşlarım basın özgürlüğü falan diye kıçında gezer bunların. At ağızlı yazmış. Ama herif orada bile anlatıyor. Diyor ki ya çok aptalca ya. Bunun diyor ekmeğine yağ sürecek. Ahmet Hakan'dan size göstereyim. Bak mesela Salih Tuna'nın o iğrenç yazısını CHP'li at ağızlı bir milletvekili AK Parti, yani bu beyefendilerin mensup oldukları parti suç örgütü olarak itham ediyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Sevgili Aykut Erdoğdu, bir şey yaparsanız avukatlarınıza talimat verin. Yani çok basit bunu çözebilmek. Niye bunu söylüyorum? Hani dün bir izleyici yazmış. Abi sen oturduğun yerden insanlara fetva verip ona dava aç, buna dava aç mı diyorsun? Hayır. Alakası yok. Ben mesleğimi savunuyorum kardeşim. Şu pisliğin benim mesleğim içinde yeri yok. Bana ne siyasetçinin kimin kimle beraber olduğundan. Ben siyasetçi değilim ki. Ama burada bunun yapılmaması lazım işte. Çünkü bunu yapan adamlar aynı zamanda kendisiyle ilgili küçücük bir laf söylediğinde ortaya dökülüyor. Küçücük bir laf. Ya saçmalığın diye İlker Başbuğ'a soruşturma açmışlar adamlar. Niye biliyor musunuz? 1960'da darbe olmayabilirdi, erken seçim kararı alınsaydı dediği için. Artık resmen Ördek Hasan Paşa'ya bağladılar. Ciddi söylüyorum. Yağmur mu? Su birikintisi. Ha, ördek dedin sen bana. Vallahi oraya geliyor mevzu. Onun için bir an evvel tedbir almak lazım. Çünkü artık savunacak bir şey kalmadı. Tırsıyor, acayip tırsıyor. Hiçbir şeye benzemez halkını satanın korkusu. Beğenmiyorsan Kolombiya'ya bak, buraya inanmıyorsan. Halkını satanın korkusu hiçbir korkuya benzemez. Uykularını kaçırır adamın. Sabahlara kadar gezinirsin. Kanına girdiğin insanlar, ekmeğini elinden aldığın insanlar, parasını çaldığın insanlar gece rüyana girer. Uyutmaz sabaha kadar didikler. Bak Kolombiya'ya. Onun için de böyle tırsıyor. Vız vız ötüyor herkes şu anda. Çünkü bilmiyor mu adam başına geleceği? Kardeşim yani hiç sorun yok. Hiç sıkıntı yok. Ciddi söylüyorum. Yani diyelim ki Ruhsar Hanım'ı saklamaya devam ettiniz. Yarın ne olacak? Yarın ne olacak kardeşim, söyle. Ruhsar Hanım yargılanırken satmayacak mı içinizden bazılarını? Bak yazıyorum buraya. Hem de öyle bir satacak ki göreceksiniz. Çatır çatır. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açan, o soruşturma için ifadeye çağıran, ilk raporu hazırlayan müfettişler, teftiş kurulu, bunlarla ilgili operasyon yapılmayacak mı? Yapılacak. Kabak sizin başınıza patlayacak, göreceksiniz. E kardeşim burada eşek başı değiliz, anlatıyoruz işte. Dinlemiyorsun. Sen bilirsin, bana ne? Sonuçta hayat senin hayatın. Ben tanışmadık. Thomas. Tanı. Ama bak bu bir tarz oluyor artık Türkiye'de. Yapılıyor. Becerildi. Becerilemedi. Tanışmıyoruz. Ne sen beni tanıyorsun ne ben seni. Sen bizi arama, biz seni buluruz. Gitti bak şu anda kim gitsin? Ruhsar Hanım gitti. Nereye kadar saklayabilecek AKP? Dün Bülent Turan'a soruluyor. Abarak gubarak öyle saçma sapan konuşuyor ki. Ama şunu söylemek zorunda hissediyor kendini. Ya kardeşim bununla ilgili adım atılacak. Atılmak zorunda. Yoksa bu iktidara yapışacak. Ya şu soru yani gündemden kalkabilir mi sizce? Böyle bir salaklık olabilir mi? Ya Türkiye'de bir bakan kendi faaliyet alanını kendi bakanlığına taşıyarak bakanlığını dolandırdı. Ben söylemiyorum, kendi söylüyor. Söylediği sözlerin tamamı yalan. Yani diyor ki mesela ben evet bakanlığa sattım. Bak bu itiraf zaten. Bu ikrar. Bunu al bir kenara koy. İkinci bölüm. Evet diyor ben ucuza sattım. Sonra ortaya çıkıyor. Faturayla belli ya. Ya yalan söylüyor. Bir de pahalıya çakmış. Her ihtimalde dolandırıcılık var. Bak ortada yok. Aynı şeyi yani dünyanın en unutulmuş beldesinin CHP'li belediye başkanı yapmış olsaydı bugün idam edilmişti. Yok kadın ortada. Yok. Ne kadar saklayabileceksin? Ne yapacağım mesela? Onu da mı yok edeceksin? Yapamazsın ki. Çıkacak. Ruhsar Hanım sizi satacaklar. Göreceksiniz. Yazın bunu bir yere. Çünkü kim gitsine bakıldığı zaman sizin gitmeniz gerekiyor. Yok başkasına mı yürüsün bu iş? Siz gidiyorsunuz. Hiç şansınız yok. O raporu hazırlayan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma için ön soruşturma yersen o raporu hazırlayan mülkiye müfettişi geçmiş olsun birader. Vallahi geçmiş olsun. Bundan sonra şöyle olacak hayatın yani trafiğin hiç olmadığı bir yerde trafik polisi olarak bulacaksın kendini. Benzerlik aşağı yukarı böyle bir şey. Niye? Senin eline yapıldı. Bu saçma sapan haberleri yapan, o televizyonlarda o işleri yapan muhabir arkadaşlar, editörler, haber yönetmenleri, genel yayın yönetmenleri ise kesecekler cezayı. Ya birinin gitmesi gerekiyor kardeşim. Ne yapacaksın? Herif kendi mi gidecek? Yok. Seni yiyecekler. Öpecekler seni matmazel. Büyük öpecekler hem de. Şansın yok. Ve burada Salih Tuna gibi biri, Salih Tuna bile anlamış bunu ya. Anlamış bunu diyor ki böyle bir şey olmaz. Ya onu geç ya. Dur şu şey okuyayım da. Ahmet Hakan'ı. Ahmet Hakan'ım sen bir şey okuyacağım diyeceksin ki ulan bu bile mi anladı? Hakikaten bu aptallıkmış. Büyük aptal. Ciddi söylüyorum bak bir yere ayrılma. Ciddi söylüyorum diyeceksin bunu. Oha bu bile mi anladı? O bile anladı. Yok be o değil. Neydi? Zülal'i anlatır gibi miydi? İşte o yok. Bu ondan daha kötü. Vatandaşın biri CİMER'e şikayet ediyor. Oradan rutin işlemle Cumhuriyet Savcısı falan. Klasik Ahmet Hakan'sı yazıyor. Saçma sapan. Uzatması lazım ya. Başka türlü de uzatacak. Yetenek yok. Kabiliyet yok. Ne yapsın? Müfettişler İmamoğlu'nun savunmasını alıyor falan. Bu süreçler içinde yer alan yetkililerden herhangi biri bile. Bir tanesi bile denir ona. Herhangi biri denmez. Herhangi biri diyorsan bile denmez. Yani Türkçe anlatım bozuk tamam. Çok kim anlatıyoruz neyse boş ver. Ya bu ne saçmalık demiyor. Bunun ciddiye alınır tarafı yok demiyor. Devlet kurumları böyle bir saçmalık için meşgul edilemez demiyor. Bu şikayetin yeri çöp kutusudur demiyor. Ve tüm süreçler işletiliyor. Ağlıyor, ağlıyor. Öyle muazzam boyutta bir saçmalık ki bu. Bak Ahmet Hakan yazıyor. Türkiye'de yaşayan herkes bu saçmalığın Ekrem İmamoğlu'nun kızarmış ekmeğini mis gibi tereyağı sürdüğünü anında çakıverdi. Utanma arlanma yok. Bak bunu bu saçmalığın kime yaradığının üzerinden gidiyor hala. Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz sizi. Asla sürprize yer yoktur onun hayatında. Sizin hayatınıza da sürprizler açmaz o yüzden. O yazar da Abdülkadir Selvi durur mu? Durmaz tabii. Yapıştırıyor yazıyı. Yeni siyaset yeni dil diye bir yazı yazmıştı hatırlıyor musunuz? Onun içinde. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'na açılan bu soruşturma işte ön inceleme diyor falan filan bilmem ne. Siyaseten soruşturmalarla tanzim edilecek bir alan değil. Tam tersine siyaset soruşturmalarla tanzim edilecek bir alan değil. Tam tersine teper. Bak şimdi bu cümleyi bir tek bu yayının okurları anlayacak. Bu yayının izleyicileri anlayacak. Çünkü burası bir medya okuma sözlüğü. Bülten'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda şiir okuduğu için hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Ney? Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda şiir okuduğu için hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Ne demek bu? Ya nasıl anlıyor Selvi? Onun diyor bak burada yarattığınız mağduriyet var ya, kıçı kırık bir şiir üzerinden yaratılan mağduriyet Cumhurbaşkanlığına giden yolun taşlarını döşedi. Bu yaptığınız var ya diyor, bu salaklık. Buradan diyor işin gideceği yer öyle mağduriyet falan değil. Yarın bir gün diyor Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelecek. Ve o zaman diyor bu mağduriyetle bu kardeşinizi neyle suç... Aynısı yapıldı çünkü. Bu kardeşiniz şiir okudu diye falan böyle boynu devirerek. Bak o da yazıyor. Bitti mi? Bitmedi. Ya sana şimdi bir şey okuyacağım diyeceksin ki çüş, o da mı anladı? Vallahi billahi anlamış ya. O animasyonun anlatamadıkları. Sanırım AK Parti meseleyi hala anlamamış. Yalan üretim merkezi diye bir animasyon hazırlamışlar. Ne anlatılıyor ya da anlatılmak isteniyor o animasyonda? CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söyledi. Ya bunu bilmeyen var mı? Kendileri de inkar etmiyor zaten. Ama Halk TV'si, KRT'si, bilmem nesi, bilmem nesi, bilmem nesi anlatıyor. Ve diyor ki yazısının sonunda. Tamam, o tehditlerin hesabını, bunların hesaplarını ayrıca sorun. Bu rezilliğe neden ihtiyaç duyduğunu da bir izah et, görün. Yazan kim biliyor musunuz? Turgay Güler. Ciddi söylüyorum yani artık ne söylenir bilmiyorum ama Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde bunu yazıyor. Ya kardeşim bu rezillik diyor. Rezillik. Ve herkesin anladığı bir şey, koskocaman Konya yolunun üzerinde 854 katlı binası olan bir arkadaş bunu çıkartıyor. Bunun karşılığında 824 tane maaş alıyor farklı farklı yerlerden. Çok zor ya, çok zor. Düşünsene bunu ilk izlediğin halini. Ciddi söylüyorum, ilk izlediğin halini. Ya size gösterdim ya, bak burada duruyor. Dur bakayım, silmedim değil mi? Bak sabah saat 8.27 itibariyle AKP'nin kendi YouTube kanalındaki bu saçmalığın izlenme oranı. İzlenmeyi de geç. Şöyle bir durumu var bu hikayenin. Bak aşağıdaki beğeni bölümünü görüyor musun? O beğeni bölümünde beğeniyle beğenmeme arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bir daha bakalım. Güncelleyelim hemen. Biz de çürük gibi biliyorsunuz. Yani ben ne görüyorsam siz de göreceksiniz. Bu yayının en klasik şeyi bu. Hemen bakıyoruz. AKP'nin sayfasını açıyoruz. Aa! Saçma. Arkadaşlar galiba video kalkmış. Bir siz de bakın. Gerçekten video kalkmış. Aa, büyük bomba. Ciddi söylüyorum, bilerek açmadım. Vallahi şu anda Güçlü Türkiye'nin kalkınma hikayesi 11 ay önce yapılmış video görünüyor bir numarada. AKP'nin kendi sayfasında, AK Parti'nin 79.600 aboneli sayfada. Şu an video yok. Bakalım, buradan açtık. Video kendi içinde görünüyor ama paylaşımdan kaldırmış. Buradaki paylaşımda göstermiyorlar. Niye? Anladı işte. Lan Turgay Güler anlamış diyorum. Daha ötesi var mı bunun? Bunu niye yaptınız oğlum diyor. O tombalak çocuk. İsminin önemi yok Sibel Hanım. O tombalan, yani CNN Türkiye ekranı çıkartıp adam ettikleri, meşhur ettikleri tip var ya. Onun ilk çuvallaması değil bu. İlk çuval video duruyor olabilir. Sayfada göstermeden kaldırmışlar. Normalde açtığınız zaman sayfayı görüntülerken kendi videolarınızı koyabiliyorsunuz ya. Yani biliyor musunuz bilmiyorum ama kendi videolarınızı seçebiliyorsunuz açılış sayfasında. Ben mesela günlük değiştirmiyorum orayı. O gün ne yaptıysam o görünüyor ilk sayfada. Ama isterseniz onları değiştirebiliyorsunuz açılış sayfasında. Açılış sayfasından kaldırmıştı. Video duruyor, demin buldum ya, sesini duydunuz. Yani rezaletin iğne deliği bu. Tombalağı adam etmiştiniz, ne oldu şimdi? Çıkıyordu dar gömleklerle böyle patlayacak şekilde şöyle şeyle. Yok yok, AKP'nin bilmem nesinin bilmem nesi. Öyle şey değil, tepeden gazeteci indirilmişlerden değil. Daracık gömleklerle şöyle kısacık omuzlar şöyle oturuyor ya tombul. Onun şeyi beceriksizliği. Neyse şimdi durum bu. Çok acayip, çok acayip. Hadi başlayalım gazetelere. Gazete Pencere ile başlayalım her sabah olduğu gibi. Bu sabahki manşeti CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den beraberiz mesajı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet başlattı tweet, dizisi başladı. Başlattı ve orada dedi ki Meral Akşener'i etiketleyerek bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz? Bu gitti. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e, Meral Akşener Temel Karamollaoğlu'na, Temel Karamollaoğlu Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal'a. Orada bitmeyeydi, iyiydi. Bak orada etiketlenecek, bir de HDP etiketi atsaydınız orada, o tweet Türkiye olacaktı direkt. Çünkü herifler durmuyor ki ya, saçmalığın dibi bu ya. Sen unutturmaya çalışıyorsun, adam 128 milyar dolar neredeydi çizgi film hazırlıyor. Ya hiç mi kafası çalışmıyor? Gördük, hiç çalışmıyor, hiç. Erdoğan çok haklı, bunların akılları gitti derken. Aa işte kalan bunlar. Elindeki malzeme. Bu kadroyla bu kadar. Sabah ilk yayında o yüzden yaptık. Ya bundan da ne yapacaksın ki? Şimdi bundan da Disney Pixar animasyonu çıkmaz. Olmaz yani. Ne bekliyorsun bundan? CHP'li Erdoğdu patladı, AK Parti seferber oldu. CHP'li Aykut Erdoğdu iktidar yanlısı medya mensuplarının yakınındaki kadınları kendisiyle ilişkileri konusunda taciz ettiklerini söyledi. Bunun bir suç olduğunu duyurarak Cumhurbaşkanı'na sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmaz için bütün gücümle çalışacağım dedi. Erdoğan avukatları Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Savcılıkta Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Neden? Neden? Kendisi bir milletvekili olarak bunu söylüyor. Ne var ki bunda? Ben böyle çalışacağım diyor. Savcı soruşturma açıyor. MHP gerilimi gazeteciyi işinden etti. MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in önceki gün hedef aldığı Habertürk sunucusu Ebru Baki'ye sahip çıkan Ankara temsilcisi Bülent Aydemir MHP'ye özür dileme çağrısında bulundu. Ardından işinden oldu. Sadece o değil, genel yayın yönetmeni de işinden oldu. O da istifa etti. Bu arada Ebru Baki çalışıyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde bunun üzerine bir zahmet kendisi de ayrılır, değil mi? Yani bir zahmet. Yani zahmet vereceğiz ama bir parça öyle bir hafif bir kımıldamakta fayda var. Değil mi? Camide biber gazı müdürü koltuğundan etti. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Alparslan Kuytul Cemaati üyelerinin toplandığı bir camiden biber gazı sıkılarak çıkartılması üzerine başlayan tartışmalarda sorumluluğu üzerine aldı ve emekliliğini istedi. Zeybek müdahalenin yanlış olduğunu belirterek emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğunu üstleniyorum dedi. Bir şey soracağım. Gözden çıkan, gözden kaçan bir ayrıntı var. Gazı sıkan kim? Gördünüz mü? Bugün yayında mıydı? Ayıptır ya. Ya ayıptır. Gerçekten ayıptır. Hakikaten. Bugün yayında, şu anda yayında o zaman şunu söylüyorsa, ha sevgili Perihan da söylemiş. Şunu söylüyorsa eğer yayına çıkıp, ya kardeşim şu yaptığınız ayıptır, terbiyesizlik, ben istifa ediyorum demediği sürece yaptığı ayıptır. Sadece bunu söylemek için o ekrana çıkabilirsiniz artık. Ya sizin için bir insan işinden olmuş ya. Bir insan onurlu bir tavır göstermiş. Ya sevgili Erkan söylüyor. Biber gazını sıkan kim? Bekçi. Bekçiyi getiren kim? Nereden çıktı bekçiler? Gördün değil mi? Şimdi sosyal medyada kampanya başlatıyorlar. Gaziantep Emniyet Müdürü geri dönsün. Adamın ki onur istifası kardeşim. Türkiye'de çok alışık olunmayan bir şey yapıyor adam. Bunun sorumluluğu ben de istifa ediyorum diyor. Bunun sorumluluğu. Ben de istifa ediyorum. Alışık olmadığı için bir siyasal İslamcının bunu anlamasını bekleyemezsiniz yani. Çok abukça olur. Çok acip abukça olur. Bu arada çok şey geliyor, mesajlar geliyor video kalkmamış diye. Kardeşim, sevgili dostlar, videonun kalkmaması değil burada önemli olan. Bakın bir daha söylüyorum. Video duruyordur. Zaten YouTube'dan silmediğiniz sürece, sahibi silmediği sürece başkaları da yükleyebilir. Siz onu kaldırtabilirsiniz. O başka. Ama açılış sayfasından kaldırmış AKP. Göstermiyor yani. Bunu biz kim yaptı hiç haberimiz yok ya. Aa, Şirin de ya. Kalsa mı ne? Şimdi bak sevgili Volkan Uzun da yazmış. AKP'nin kanalına gidip videoya tıklarsanız ilk linkte duruyor hala. Duracak. Videoların içinde duracak. Silmemişler ki. Ama görünürlükten çekmişler. Lan nereden utanıyorsun? Niye yapıyorsun? Değnek. Aa Hıncal Uluç. Türkiye konusunda gündemde. Hayırdır ya? Allah şey mi oldu Hıncal Uluç'a? Açıp bir anda Twitter'ı bakınca Tarkan benim için bitti diyen Hıncal Uluç'a Cem Yılmaz'dan yanıt. Kim demiş ya? Tarkan benim için bitti diye. Oo, Tarkan benim için bitti mi demiş İncal Uluç. Abi işte bak bunlar hep yani bunlar kötülük. Bunlar kötülük. Yani niye biliyor musunuz? Bir Fatiha okuyan olsaydı hortlamazdı. Yok demek ki arkasından diye. Ondan işte yani zombi mombi hep böyle oluyor. Ya bir Fatiha'sı okuyan olsa tamam o da yani huzur içinde ruhunu teslim edecek gidecek. Yok. Hıncal Uluç hala yaşıyor mu ya? Allah ömür versin ne diyeyim. Vallahi billahi yani ama ondan o. Şöyle bir Fatiha'dır ya. Yazık istediği onun da. Ne ister başka? Cumhuriyet'in manşeti denizlerin dalgasıyım. Sürmanşet 3 fidanın yaşamdan koparılmasının 49. yıl dönümü. İlk yayının sonunda okuduğum şey zaten çoğunuz biliyorsunuz. Can Yücel'in Mare Nostrum'u bizim deniz. Benim çok sevdiğim bir şiir. Bugün Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın ve Deniz Gezmiş'in idam edilişinin 49. yıl dönümü. 6 Mayıs 1972'nin yıl dönümü. O yüzden istedim ki yani bunu sürekli tekrarlamaktan hoşlanmıyorum. Biliyorsunuz zaten ben bir şairin sözünün üzerine söz söylememek gerektiğine inanıyorum. Onun üzerine mesela burada her yayının sonunda yaptığım gibi kapanışlarda bu yayını desteklemek için şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ayıp geliyor bana. Onun için öyle lap diye bitti yayın. Kusura bakmayın. Ama neyse zaten herkes anlamıştır. HSK seçimde uzlaşma görüntülü tuzağa CHP ve İyi Parti düşmedi. Millet İttifakı'nı çatlatamadılar. Erdem Sevgin'in haberi. AKP mecliste HSK'nın Hakimler Savcılar Kurulu. Eskiden yükseğe de vardı bunun. 7 üyesinin belirleneceği seçim öncesi İyi Parti'ye 7 üyeden ikisini size verelim. Siz de bize Meclis Karma Komisyonu'nda destek verin önerisi götürdüm. İyi Parti Millet İttifakı'nda çatlak yaratmayı amaçlayan öneriyi reddetti. Aynı öneriyi bu kez CHP'ye sundu AKP. Bak çakallığı görüyor musun? Geliyorlar. Diyorlar ki sen İyi Partisin. Oturuyorsun. AKP geliyor sana. Diyor ki şş diyor. Şş. Bunlar öyle konuşuyor ya. Şş Kılıçdaroğlu. Şş yanık. Şş diyor. İyi diyor. İyi Partisin ya. Şş diyor. İyi diyor. Sana diyor bu şeyde HSK'da diyor 7 üyeden 2 tanesini vereyim. Sen de diyor mecliste karma komisyonunda destek ver. Karma komisyonu ne iş yapar? Anayasa Adalet Komisyonu'dur o karma komisyon. Dokunulmazlık dosyaları, fezlekeler. Kapiş? Sen de diyor bana orada destek at. HDP'lileri beraber şutlayalım diyor. Yani der diyor o. Anlatabiliyor muyum? İyi Parti diyor ki yürü lan, yürü. Bu gidiyor. Hemen CHP'nin kapısını çalıyor. Şş, HP, CHP ya, HP. Sana diyor Hakimler Savcılar Kurulu'nda diyor 7 üyeden ikisini versem diyor karma komisyonda bana destek verir misin? Ya siyaset artık böyle yürüyor yemin ediyorum. O kadar çaresizler ki inanın bana o kadar çaresizler ki. Bak bunu gerçekten siyaseti hasbelkader 31 yıldır takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu kadar büyük çaresizlik çok uzun süredir görünmemişti. Gerçekten şu anda... İlk yayının sonunda söylemiştim ya buna ayrı bir yayın yapacağız. Çünkü bununla ilgili benim toplayacağım başka doneler de var. Erdoğan şu anda partinin kontrolünü kaybetti. Ciddi söylüyorum bakın çok inanarak söylüyorum. Şu anda partiyi kim yönetiyor biliyor musunuz? Süleyman Soylu. Ve bu AKP için gerçekten zul. Neden? Ya bu partinin çıkışı milli görüş. Süleyman Soylu'nun gelişi milli görüş falan değil Erdoğan'ın getirdiği biri. İki, daha da önemlisi şu. Dışarıdan gelmiş bir insan bugüne kadar Erdoğan tarafından kurulmuş bir yapıyı tasfiye ediyor. Mesela çıkartılan İçişleri Bakanlığı genelgelerinin Sağlık Bakanlığı ne kadar zora soktuğunu düşünün. Turizm Bakanlığı ne kadar zorladığını, Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar zorladığını düşünün. Şu anda Erdoğan kontrolü tamamen kaybetti. Tamamen ve öyle saçma şeyler yaşanıyor ki. Bunların çoğundan olduktan sonra haberi oluyor. Emin olun öyle hani eskisi gibi ya kuş uçsa haberi olur falan geçeceksin onu. Geçeceksin onu. Yaşandıktan sonra Ruhsar Hanım olayı var ya aklınızın bir kenarında kalsın. Orada yaşanan oradaki Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdüresi hanımefendinin söyledikleri var ya o ihbar. Yani Can Özçelik'in haberi, arkasına Serpil Yılmaz'ın yazdıkları, arkasına İsmail Saymaz'ın ortaya çıkardıkları o gümrük içi yazışma hikayesi. Dikkat edin, böyle bir dolandırıcı kadın var. Emine Hanım'ın adını kullanarak gümrükten vergisiz mal geçirmeye çalışıyor. Bunu gümrükler özel koruma müdürlüğü bütün gümrük müdürlerine yolluyor. Böyle bir dolandırıcı var diye. Ve ona rağmen o kadın bakan yapılıyor. Bu ne demek? Bir takım şeyler bir yerlerden saklanıyor, bir yerlerde tutuluyor, durduruluyor. Ve şu anda Erdoğan yani tamamen yırtılmış durumda. Tamamen yırtılmış durumda. Bu partinin yapısına aykırı. Bak, kurulmadan önce, bu partiyi kurulmadan önce izleyenlerden biri olarak söylüyorum. Bu partinin kuruluş felsefesine aykırı. Beğen beğenme. Yani ben desteklemedim mesela hayatım boyunca. Yaptıkları bence son derece saçma. Hiçbir zaman oy vermedim, hiçbir zaman da oy vermeyeceğim. Ama bununla bir alakası yok. Sonuçta kuruluş felsefesi kendi içinde, yani sana bana değil, kendi içinde tutarlı olmak zorunda. Ve kendi yandaşları açısından o dönemde bir tutarlılığı vardı. Bugün yok. Yok, bu partinin içinde gelip geçen insanları sağdan soldan birleştirerek koy, bak çok farklı bir mozaik göreceksin. Bugün öyle bir mozaik yok. Bugün o mozaiği kıran Erdoğan değil. Herkes çok farklı düşünüyor. Oturduğu yerden siyasi analiz yapan abiler var, ablalar var. Yani AKP'nin kapısından içeri girmemiş, bilmeyen insanlar var. Güç yok artık, öyle bir güç yok. Dağıldı tamamen. Çünkü herkes kendi kafasına göre bu pastadan bir şey koparmaya çalışıyor. Ve bu çöküş çok net bir şekilde, ANAP'ın çöküşü, 1989'u yaşıyoruz biz şu anda. Çok net bu. Aynı gücün çok fazla zehirlemesi artık. Herkes kendi açısından. O dönemi hatırlayanlar, benim yaş kuşağım, benimle birlikte gazetecilik yapanların hepsi çok iyi bilir de, o dönem yaşananların klasik bir versiyonunu yaşıyoruz şu anda. Özal'ın yalnızlaştırılması, yanının boşaltılması, Semra Hanım'ın attığı adamlar, kardeşi dahil partinin içinde bir kanadı tasfiye etmesi. Onunla birlikte Türkiye'de papatyasından tut prensine kadar herkesin at oynatarak kendi dükalıklarını ilan etmeleri, kendi kafalarına göre iş çevirmeleri ve para kazanmaları. Bahsettiğim paralar bugünün paralarının bile çok üzerinde paralar. Bir süre sonra bunlar kopuyor. Çünkü partinin tabanı, ulan bunda bizim de payımız vardı, beraber zenginleşecektik biz demeye başladığı anda ulaşabileceği kimse yok. Kırıldı şu anda. Bakın AKP'lilere. İddiayla söylüyorum bak, Orta Anadolu AKP milletvekilleri. Çankırı'sı, Çorum'u, Yozgat'ı, Kırşehir'i. Hadi çıksın abi. Çıksın sokağa. Çıksın. Gitsin mesela Niğde'de patates üreticisiyle konuşsun. Bak buraya, şuraya yazıyorum. Niğde'de patates üreticileriyle otur konuş. Mümkün değil, yapamaz. Bilmiyor mu adam onu? Biliyor. Ama Erdoğan'a yutturulan bu başkanlık sistemi var ya, o zannediyordu ki tek başına çok büyük bir gücün sahibi olacağım. Alakası yok. Partiyle bağ kırıldı. Çünkü bakanın partiyle alakası yok ama partinin milletvekili iş yapmak zorunda. Yaptığı iş bakana yazıyor. Bakanla arasında bir diyalog yok. Görmüyor ki bakanı. Niye? Bakanın ona sorumluluğu yok. Koptu arası şu anda. Koptu. Bu yırtıldı. Ve şu anda kafasına göre bu partide güç kullanan insan Süleyman Soylu. Kafasına göre kullanıyor. Bak, bu yaşananların tamamı buradan çıkıyor. Devam edeceğiz buna. İlker Başbuğ api sistemi, AKP zorlamasıyla dava. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ bir kez daha mahkeme salonlarına sürükledi. Başbuğ hakkında gazetemizdeki Menderes dönemine ilişkin değerlendirmesi nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tarih iddiasıyla dava açıldı. Yani nesi kin ve düşmanlık? 1960'ı hatırlatıyor. En fazla şunu diyebilirsin. Hadi oradan be, böyle analiz mi olur? Ben derim yani. Barış Pehlivan bugün eller arkada için iki soru ifadesini kullanmış. İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde elleri arkada yürümesine ilişkin incelemede bakanlık topu savcılığa, savcılık CİMER'e attı. Biz bunu konuştuk kardeşim 2 sene önce. Hani suç gelin olmuş kimse almamış hikayesi var ya. Ama bu işte herkes birbirine sahip. Ama ben sana söyleyeyim kardeşim, CİMER de hiç kimseye yazmaz bu. CİMER dediğin ne? Otomatik çağrı sistemi. CİMER'le bir alakası yok ki. O gelen her şeyi birleştiriyor zaten, yolluyor. Sen buna nasıl müfettiş tayin ettin? O müfettiş nasıl ifade aldı? Bak, size yazacak bu. Çünkü kopması gerekiyor bunun. Bana bulaşmaması için bir yerde keseceğim bunu. Sen de keseceğim. AKP'lilerin iddialarıyla suçlama konusunun aynı olması tesadüf mü? Savcılık neden bakanlığa başvurdu? Vallahi çok insanın canı yanacak. Ama normal bu. Hazal Hocam, bugün bir haberi var Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Bence çok konuşulması gereken bir haber. Hayal değil gerçek. PTT 200 milyonluk hayali evrak vurgununda yandaşlara bir de tazminat ödemiş. Dijital ortama evrak geçirilmesi için 201,5 milyon lira ödeyen PTT, sözleşme iptal edildiği için şirketlere 6 milyon dolar da tazminat ödedi. Bak, 201,5 milyon liraya iş yaptırıyorsun. Sözleşmeyi iptal ettiğin için de 6 milyon dolar tazminat ödüyorsun üstüne. Nasıl iş? Süper değil mi? Heh, deminki soruya ek. Bu iş kime yazacak? Ulaştırma Bakanı'na mı? Hiçbir şey olmayacak. PTT Genel Müdürü. Hissettin mi şurayı? Heh, daha çok hissedersin. Bütün bürokratların, bu dönemde iş yapan bütün bürokratların çok çok çok dikkat etmesi lazım diye. 2 yıldır bas bas bunun için bağırıyorum işte. E tabi kardeşim, kopacak, ne olacak? Bunu yapan kime gidecek? Bu Ulaştırma Bakanı'na mı? Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Rüyanda bile göremezsin de. Sabah belediyeleri haraca bağladı. Şimdi bu haberin üzerinde duracağız bugün. Bir Aykut Erdoğdu haberi. Bir kere Aykut Erdoğdu'nun burada anlatılan bütün cep telefonu dinlemeleri, yazışmaları falan fahiş olmuş. Bak, bu bir suç öncesinde. Çünkü sen hakim misin, savcı mısın? Sen nereden aldın bunları? Bak, Erhan Öztürk, sana sormak lazım. Sen bunları nereden aldın? Öyle ya kardeşim. Yani yasa dışı yapılan dinleme bile delil kabul edilmiyorsa sen bunları nereden aldın diye sormayacak mı insanlar sana? Ha, diyeceksin kaynağımı açıklamak zorunda değilim. Tamam, açıklama, ama bu suç. Ama bu suç. Birine ait özel yazışmaları ifşa ediyorsun. Nereden buldun bunları? Aykut Erdoğdu bunlarla ilgili açıklama yaptı. Barış akademisyenleriyle ilgili bir genel başkandan da olur alarak bir düzenleme yaptım. Bu insanlar hayatlarını geçirebilsin diye onlarla ilgili işte belediyelerin, bizim belediyelerin diyor kendisi, elimizdeki belediyelerin kaynak oluşturarak bu insanlarla iş yapması için. Bazı belediye başkanları bunu söz verdi ama yapmadı. Ben de onun için peşine düştüm. Onlar diyor, o ele geçirdiğiniz ve anlattığınız yazışmalar, konuşmalar sadece bunlardır diyor. Bu bölümü ayrıca değerlendirilebilir, ayrıca eleştirilebilir. Ama bana şunu anlat. Sen bunları nereden buldun? Emniyet Müdürlüğü mü verdi sana? Savcılık mı verdi? Kim verdi? Üzerine gidilecek hikaye bu. Bu kardeşim. Önce buna gidilecek. Öbürü soruşturma konusu olacak mı? Olur zaten, olacaksa. Ne diyor Bülent Turan? Yani o olur zaten. Ama bu... Bu olmaz. Çünkü bu gazeteciliğin de ayaklar altına alındığını gösteriyor bize. Erdoğan'la Putin Sputnik aşısını görüştü. Ay hadi inşallah. Dün bir de bak, buralarda saklıyorlar şu anda. Sabah gazetesi birinci sayfaya etekten koymuş. Muhtemelen dün yazı işleri toplantısında şöyle bir şey oldu. Hocam ben yardırıyorum. Artık tutamayız bu haberi. He? Küçük müçük yani, koyalım birinci. Tamam, ver. Mısır'la yeni dönem başladı. Türkiye ile Mısır ilişkileri 8 yıllık aranın ardından normalleşme sürecine girdi. Mısır'a ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Mısırlı mevkidaşı Loza Kahire'de bir araya geldi. Bizim Rabia vardı. Yok yok, yok anam yok. Ne Rabiası? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdi. Aşk olsun. İzleyiciler iftar ve sahur programında Zoom'la soruyor. Hocam, Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Bugünün sorusu: dilencinin bedduası tutar mı? Ama işte senin sorman gereken bu değil ki. Neden bu ülkede dilenci var? Bunu sorman gerekiyor senin. İnsansan. Neden sahurda insanlar çoluk çocuk yollara düşüp neden bağırıyorlar yemek alırım, ekmek alırım diye? Niye yapıyor bunu? Bir siyasal İslamcı asla yanıltmaz size. Asla. Sürprize yer yoktur. Sözcünün sürmanşeti Millet İttifakı tweetleri. Bu hani bağlantılı tweet hikayesi var. Manşeti de üzüldüm ciddiye alındığı için Ekrem İmamoğlu'nun. Gerçi biz dün bunu Saygı abinin manşetinden okumuştuk. Saygı abi ifadeyi ele geçirmişti ya. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini orada görmüştük. Ekrem İmamoğlu'na sorulan soru. Sizinle ilgili soruşturmaya ne diyeceksiniz diye. Bunu anlatıyor. Ya bu arada çok komik bir şey var. Abdülkadir Selvi'nin yazısında şimdi fotoğrafı gördüm de aklıma geldi. Diyor ki ya diyor birader senin diyor hiç kafan çalışmıyor diyor. Bak kime söylüyor bunu biliyor musun? Bu soruşturmayı kim hazırladıysa ona diyorum ya onun için. O müfettiş, savcı vallahi öpecekler sizi. Ciddi söylüyorum size kaskallayacaklar bu işi. Diyor ki Abdülkadir Selvi açık açık. Ya AKP diyor İstanbul'da seçimi neden kaybetti diyor. Kürt oyu alamadı çünkü diyor. Tahlil doğru. Ama sadece bu değil tabii. Zulmünden kaybetti. Kürt oyu alamadı. Ulan diyor HDP'li belediyeleri ziyaret etti diye soruşturma açıyorsun. Adam çıkıp diyor ki Ekrem İmamoğlu. Gittim. Kardeşim ben eşimle birlikte gittim Atatürk portresi hediye ettim. Sen diyor bunun yaratacağı etkinin farkında mısın diyor. Korku dağları mağları beklemiyor ya. Bayağı bildiğin şu anda halihazırda Ankara'da Eskişehir yoluna kıyısı var. Sağ tarafta böyle hani ilk git Togo kavşağından önce. Dön sağ bir önceki kavşakta AKP Genel Merkez Armada'yı geç hemen sağ tarafta. Korku orada var ya 24 saat nöbet tutuyor şu anda. Aynen böyle yazmış Abdülkadir Selvi. Hiç düşünmedin mi bunu diyor ya. Bu ne demek? Lan Kürtlerle Türkleri barıştırıyor diyor. Allah! Çıtık diyor. Büyük çıtık hem de diyor. Yani bu olursa yandık biz diyor. Adam doğudan oy alacağım diye gidip oradaki eski Hizbullahçıları falan birleştirmeye çalışıyor. Sen burada bunu yapıyorsun. Devam edelim. Bir gün gazetesine bakalım. Fiyaskonun kitabı yazıldı manşetiyle çıkmış. Deniz Gezmiş'in de bir fotoğrafı, idamdan önceki fotoğraflarından bir tanesi var. 49 yıl önce 3 fidan bugün idam edildi diyerek. Bugün aynı zamanda 15 yıl önce kaybettiğimiz sevgili Erdal Öz'ün de ölüm yıl dönümü. Nurlar içinde yatsın. Gülünün solduğu akşam, hani hepimizin hayalinde bir şey var. Herkesin hayalinde bir şey var. Tam bağımsız Türkiye dediğin zaman bir durup düşünmek gerekiyor. Bunun için neler feda edildiğini düşünmek gerekiyor. Hani Can Baba'nın şiirinde Mare Nostrum'da söylediği o en hızlı 100 metreyi koşanlar var ya. Onları düşünmek gerekiyor. Onların hayallerini anlatanlar. Değeri yeterince verilmemiş yazarlar, çizerler. Onların için de Erdal Öz'ü de anmak lazım bugün. 15 yıl olmuş Erdal abi de kaybedeli. Nurlar içinde yatsın. Fiyaskonun kitabı yazıldı haberinde, manşetinde bir günde. 17 günlük kapatmada genelge üstüne genelge çıkartıldı ancak kritik ayrıntılar geç hatırlandı. Çiftçi dahi birçok kesim unutuldu. Kapanmayı bile beceremeyen AKP bir de anayasa yapacak denilmiş. Ödeme sistemi çöktü. Gözlükçüler için yeni düzenleme. Gördünüz mü onu? Gözlükçüler için. Nöbetçi gözlükçü diyor. Düşünsene şöyle bir giriyor. Çabuk çabuk çabuk hemen gözlük takmam lazım. Güneş gözlüğü lazım bana. Gözüm akıyor. Ya yemin ediyorum bak sadece tek yüzüne sürmeye akıl yok. Yanağın. Aşk olsun. Hakikaten sürmelik akıl arıyoruz. Yok ya. Akıl çemberine mi elinizdeki bütün şeyi aklı verdiniz? Elinizdeki akıl o kadar mıydı? Akıl çemberi mutlaka ısrarla izleyiniz. Şahane program ya. Şahane program. Dün Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar. Diyorlar ki ya bu şikayet siz yapmışsınız. Ya onu ben de duydum diyor. Adam utanıyor ya. Yemin ediyorum utanıyor. Hani orada ama evet yani bu böyle böyle böyle yanında da kazma sallayıcının hınt diyicisi var. Bence çok önemli bir nokta diyor. Programı sunan hanımefendi de diyor ki yani siz şimdi kendisinin yaptığını mı iddia ediyorsunuz? Çok ilginç. Akıl çemberi. Israrla arayınız. Bulamazsanız suçu kendinizde arayınız. Çok acayip bir şey ya. İnsanlık niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Aşıdaki mevzuyu çözemedik. Dün Sağlık Bakanı'nın T24'te bu haber. T24'te görmüştüm haberi ben. Başka yerlerde kullanmaya başlamış. Dün açıkladığı vaka sayısı hızla düşen illerden 9 tanesini yanlış yazmışlar. Şaşırdık mı? Ben size söyleyeyim mi? Allah bir dese inanma. Ha bak işte inanacağın tablo budur kardeşim. Dün akşamın tablosu. Bak. Nüfusa göre en az bir doz aşı yapmış ülkeler bunlar. The United Kingdom, Royaume-Uni, Ten Points. O çıkmış. En dipteki ülke kim? Türkiye. Ya niye kardeşim? Niye? Hele aşağıda bakın bir alan var. Yayında da söyledim. 7 Şubat'mış o tarih. 7 Şubat'tan sonra Mart'ın ortasına kadar biz Avrupa Birliği'nin üzerinde aşılama yapmışız. Sonra ne oldu? He, onu şey yapmayalım ya. Olma, orada bir şey oldu. Evet. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu o dönemde. Tam ne oldu bilmiyorum. Ama evet ya, o dönemde bir şeyler oldu. Çok acayip. Salaklığın dibi. Neyse, Bir Gün gazetesindeki haber bu. Beşli çeteye karşı ikiz savaş diye bir haber var. İkizdere'deki direnişe 64 baro ortak bir destek açıklaması yaptı. Ormanlar için benzer bir mücadele adımı da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'den geldi. Termik santral için lignit madenine onay verilmesine karşı bölge halkı dava açtı. Avukat Atal, şu anda Türkiye'de beşli çeteye karşı İkizdere ve İkizköy'de ikiz mücadele var dedi. Çok acayip ya. İnsanlar yaşadıkları yeri koruyorlar. Kimden? Devletten. Şaka gibi ama değil işte. Maalesef acı olan da bu. Vay arkadaş ya. Böyle. Evrensele bakalım. Çalışma zorunluysa aşı şart. Mantıklısı o tabii. Emekçilerin büyük bölümünün zorla çalıştırıldığını söyleyen Profesör Doktor Feride Aksu Tanık, emekçilere de aşı yapılması gerektiğini ifade etti. Doğru, doğru. Hepsine. Mesela öğretmenler hala aşılanmadılar. Bitmedi ki öğretmenlerin aşılanması. Şimdi haklı olarak dün sabah konuştuk ya, 40 yaş üstü avukatlar aşılanıyor. Evet, ama niye bu tercihe getiriyorsunuz ki insanları? Gemi batsa, suya düşseniz anneni mi kurtarırsın, babanı mı kurtarırsın? Böyle manyak sorular soran akrabalar vardı eskiden. İnşallah yaşamıyorlardır hala. Bir kere gemi battıysa ben nasıl sağlam bir yerdeyim ve neden bir seçme hakkım var? He? Bu onun gibi. Avukatlar mı olsun, öğretmenler mi? İkisi de. Asgari ücretle çalışan işçiler olsun en çok. En çok onlar hiç kapanmadılar. Eli değen Binci Alınç'a Fatih Aksu'nun gözünü seveyim bu arada ya. Bak aklıma geldi. Adam gidemiyor. Yeni Şafak'ın manşeti 81 yıllık mücadele ve azmin eseri. Ya bu arada dikkatinizi çekti mi? Şu dün hazırlanan çizgi film var ya, hiçbirinde yok. Hani böyle bir şey yaptı. AKP bir sosyal medya kampanyası yaptı. Abo, ortalığı birbirine kattı falan. Yok öyle bir şey. Rezaletin onlar da farkında. Rezalet bile değil bu. Salaklığın dibi. Mayıs sonu ibadete açılacak 81 yıllık mücadele ve azmin eseri, CHP'nin 1940 yılında Topçu Kışlası'ndaki tarihi cami yıkmasıyla camisiz kalan Taksim Meydanı. Bütün derdimiz bu bizim. Taksim'e cami. Doğru. Devam edelim, devam edelim. Bu arada İbrahim Karagül bir yazı yazmış. Sabah ben okudum, yaktım beyni. Sakın ha, sakın. Gözünü seveyim. Yani neydi? Bir şey, dur. Ya hiç arayamayacağım şimdi. Batı kuşağı kopuyor mu yazıyor? Batı kuşağı kopuyor yazıyor galiba yazıda. Nasıl bir şey hayal ediyorsa, tam nasıl bir kuşak yani. İpimle kuşağımdaki kuşağım değil o. İp var, kuşak var. O yani. Bak Gamze Özdemir diyor ki, dersine öğrenci katılmayan öğretmenlerin ek dersleri kesiliyor. Çocukların devamını sağlayamayan bakanlık ceza yine öğretmenlere kesiyor. Yalan mı? Sonra öğretmen mi aşılansın, avukat mı? İkisi birden. Yeni Şafak böyle. Akşam 650 milyonu kime verdiniz? Oğlum tutmaz, tutmaz lan. Bir tarafta 650 var, öbür tarafta 128 milyar var, milyar. Tutmaz. Bir de o film hazırlayan gerizekalıya söyleyeyim bunu. Oğlum biz 650 milyon kampanyası başlatıyoruz. Sakın ha, aman diyeyim, gözünü seveyim, bir şey yapmayın diyorsun. 128 milyar dolar nerede diye herif kampanya başlatıyor. CHP'nin ve Genel Başkan'ın avukatı Mustafa Kemal Çiçek görevinden ve partisinden istifa ederken medya organlarına ve anketçilere ödenen milyon dolarların hesabını sordu. Vay! Anketçilere. Güzel. 8,5 milyon lira nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata el değiştirmeden önce son gün yapılan operasyonla İstanbul'da bir grup internet sitesine, dandik gazeteye verilen 8,5 milyon lira nerede? Buyurun. Box. Bu arada ben atlamışım, özür diliyorum. Şimdi akşam da yeni gözüme çarptı. Yalan siyasetin çizgi filmi diye akşam haber yapmış dünkünü. AK Parti CHP Yalan Üretim Merkezi adıyla bir animasyon yayınladı. Kılıçdaroğlu ve Öztürk'ün resmedildiği animasyonda. Resmedildiği mi? Ya gözünü seveyim. Vallahi sanata değen hiçbir şeye bulaşmayın siz. Yok ya, hakikaten beceremiyorsunuz onun için. Vallahi bak çok iyi niyetle söylüyorum. Oğlum kafanız çalışmıyor. Yok yani, olmuyor. Demek ki olmuyor. Niye zorluyorsun kardeşim? İcat edilen bir makine CHP'liler için kuyruklu, orta ve hafif yalanlar üretiyor. Diyorsun. Evet. Peki niye bunu paylaşmıyorsunuz sosyal medyada? Çok özür dileyerek soruyorum. Olmadı mı? Fiziğe bakarsak atalarım Viking olabilir. Nasıl efendim? Viking. Söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medyada gençlerin sorularını cevapladı, esprileriyle kırdı geçirdi. Yav nasıl kahkahalar böyle. Altının süzdüren var öyle yani. Çok gülmekten yani. Kendinizde eksik gördüğünüz yan var mı? Eksik yok da maalesef fazlalığım var. Kilolarım ha. Ya lan vallahi bak şişireceğim ya. Vikinglerde Varanginyanlar varmış. Aile oraya mı dayanıyor? Fiziğe bakınca olabilir. Burada artık püskürdüm ben. Maaşınız ne kadar? Vekil maaşıyla aynı. Kılıçdaroğlu'ndan az yani. O emekli çift maaş alıyor. Repliklerini ezbere bildiğiniz bir film var mı? Zeki Müren de bizi görecek mi? PUBG mi CSGO mu oynarsınız? O kadar vaktim yok. Kafa dağıtmak için kafa topu oynarım. Of. Sonra işte bir sürü genç hayata küstü bundan sonra. Şöyle düşünüyor. Lan sokağa ben çıksam ne olacak ya? Yani. Of. Vallahi içim şişti yemin ediyorum. Ya bugün Takvim Gazetesi'nde manşette beyin takımı diye bir haber var. Normalde bu fotoğrafını paylaşmam lazım size ama ya telif yeriz. Takvimi ciddiye alırlar. Bundan bir şey çalıyorsun falan diye. O yüzden hiç kullanmıyorum. CHP'nin içindeki tehdit damarı yine ortadı. Bu kez İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sazı eline aldı. Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan ayrılmadı. Başkan Erdoğan'ı, başkan! Vatana ihanetle suçlamaya kalktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Çünkü bu arada bir şey söyleyeceğim lan. Bu kafayı ne yapmaya çalıştınız? Çünkü kafalarda bir düz mermer mi bu? NATO. Harbi mi lan bu? Mermer mi yapmaya çalıştınız kafayı? Sizin grafikçi de öpüyor sizi. Bak benden duymuş olma. Ya da duy lan boş ver. Sizin grafikçi de seri öpüşe geçti. Harbi söylüyorum bak. Yani normalde şunu hazırlayanı mesela yani Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bunu hocana götürsen desen ki ya da mesela iletişim tasarımı okuyorsun hocana götürüp ben böyle bir şey yaptım. Aferin çocuğum nedir bu? Mermer. Bir sopa yok muydu ya? Bir sopa. Taş da olur taş. Ama şey olsun yuvarlak olmasın bir tarafı çıkıntılı olsun bir taş bul taş. Herif yapmış bunu. Vallahi bak grafikçi de öpüyor sizi. Anladı aptal olduğunu. Günün haberi nofaka haberi. Nofaka. Nafakayı vermezsen nofaka oluyor. Bak. İstenen nafakayı vermezsen o da nofaka. Verirsen yesfaka. Maçfaka, veri maçfaka. Öyle devam ediyor. Lojistik şirketi Barsan Global'in sahibi Kamil Barlın 9 yıl önce evliliğini bitirdi. 1 milyon lira da tazminat ödedi. 29 yıllık eşi Nesrin Hanım ise aylık 12 bin liralık nafakayı beğenmedi. 70 bin lira ödenmesini istedi. Sorun şu. Bize ne? Bize ne? Başlığı güzel ama Allah var. Nafaka. İngilizlerin, Amerikalıların çok güzel bir sözü vardır. What the nafaka is going on derler. Tam böyle durumlar için. Demek lazım ama. Emeklinin bayram ikramiyesi hesapta, annelere de 10 destek. Aha bu da bu kadar. Ya bir yakınında oturan, muayenehanesi nerede bilmiyorum, Kadıköy tarafındaydı galiba. Bir denk gelen olursa hocaya bir çiçek götürün de çikolata götürmeyin. Günümüzün, bugünün konusu mırmırık. Halk arasında mırmırık olarak da adlandırılan, vıcık de denen, ishal. Hocama gelen sorular tesadüf. Hocam ben 41 yaşındayım. Evet. İftarda çok hızlı yememeye çalışıyorum ama dün iftardan sonra ishal oldum. Tatlı olarak güllaç vardı, ishal güllaçtan mı? Bir parça alayım. Yani ayrıştırırım onu sonra. Lütfen. Aa, saçma, tıpta utanma olmaz. Lütfen, nasıl olsa bokunu çıkarttınız artık ilişkinin. Ben güllaçtan mı ishal oldum diye soru yazmış herif ya. Ben güllaçtan mı ishal oldum hocam? Hocam ben 29 yaşındayım. Fabrikada güvenlik müdürüyüm. Ha bak, bu bütün dengeleri değiştirir işte. Son 5 aydır sürekli ishalim. Ya nereden geldik biz bu boktan muhabbete? He? İki sorunun da ishal konulu olması tesadüf mü? Tahliller yapıldı, mikrop yok, ne yapacağımı şaşırdım, ne olur yardım edin. Hoca nazik bir insan, o bu işlere girmez. Ben gireyim, yani ben çünkü sonuçta öyle biri değilim, biliyorsunuz artık yani. Hani sokak tarzı benimki daha çok. Şimdi eskiden bu hani karikatürlere de konu olan sucular vardır ya, eğilir böyle, acayip bir eğilme tarzı vardır onların. Diz kapağında bir eğilir, kıçı yere değer. Normalde insanın anatomisine aykırı o. Yani bak, bütün çöken hayvanlara bak. Onların eklem yapıları böyle değildir. İnsanoğlu çökmeye yönelik yapılmamış. Öyle normalde olmaması lazım. Ama Allah rahmet eylesin, Tarık Akan çöküşü diye bir şey vardır filmlerinde, Tarık Akan'ın. Böyle duvar bulduğu zaman bir anda zaks diye oturur böyle yere. O işte eski meşhur sucuların çöktüğünde böyle iki dizinin bacağının üzerine çöker. Çatal ayrılır yani. Çatal ayrılır. Şimdi onların zamanından kalma. Nerede o eski ustalar? Yok artık o ustalar da. Onların zamanından kalma meşhur kör tıpa vardır. Şimdi bu kör tıpa yerleştirme sıkıntı yok, plastik falan değil. Onlar öyle yapmazlardı. Şimdi yenileri plastikler, onlar o silikonu falan var. Onlar hep ucuzcuların işi. Genç neslin eskiden öyle yapılmazdı. Bak, eskiden kör tıpayı şöyle yapardı usta. Orada tıkanacak boruya, yani burada olayımız tam boru değil ama benzer. Tıkanacak bölgeye uygun bir zopa bulunur. Onun ucu sivriltilir. Yani onu böyle bir mızrak gibi sivriltirsin. Fakat bak, en kritik bölüm burasıdır. Yayını izleyen babası, amcası, teyzesi, halası, sucu olanlar vardır. Onlar doğrulayacaktır. Ben çok severdim çocukken usta seyretmeyi. Benim rahmetli babam da esnaftı çünkü. Onu takmadan önce en sivri bölümü var ya, onun üst tarafından iki tane böyle çentik açar. Şöyle açar. Ama kırmaz onları. Yani sopa bir anda böyle u şeye döner, oka döner. Ucu mızrakken oka döner. Çünkü derdi şudur: onu yerleştirdikten sonra suyla beraber şiştiğinde o tahta geriye doğru açılır, çıkması zorlaşır. Nasıl çözüm? Kör tıpa şahsınıza. Yani hoca yapmaz bunu. Hoca çünkü uzun uzun anlatmış. Doktoru ziyaret et diyor. Şunu söylemiyor. Lan bana ishalini niye yazıyorsun kardeşim? Bana ishalini niye yazıyorsun? Bunun için tahlil yapmak lazım. Gayta testi yapılacak sana. Yani bakılacak bir. Midene bakılacak. Bir sürü şey yapılacak. Bana niye anlatıyorsun? Onun için hani bak, bu tarzı bunu kullan. Yani yakınlarından birine yaptırabilirsin. Sonra o yakınınla ilişkini kes ama. Aranızda yaşananları unutamayacaksınız çünkü. Ayrılın yani. Çok yakın olmayanlardan birini seç. Sonra da ayrılın, görüşmeyin bile. Çünkü birbirinizin yüzüne... Gerçi sen onun yüzüne bakabilirsin. Çünkü olay yaşanırken sen yüz tarafında olmayacaksın. Eğlenceyi öbür taraftan izliyor. Neyse işte yani. Bugün de böyle bir saçma sapan, hani ulan bununla ne alakası var olayın? Biz buraya nereden geldik diye düşüneceğiniz bir bölüm. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın edebiyat günü. Ben çalışmalara devam ediyorum. Epeyce ilerledim. Ama hala yapacak çok işim var. Yarın Orhan Veli konuşacağız biz. Hayatımızı bu saçmalıklardan çıkartacağız, ayıracağız. Ve 45-50 dakika, belki bir saat, içinde şiir olan, aşk olan, Orhan Veli ile Nait Hanım ilişkisine dair, o dönemin ilişkilerine dair pek çok şey, onun ailesine, yapısına, yazdığı şiirlere, kendisiyle ilgili iddialara, öykülerine, yeteneğine, tiyatro kabiliyetine, hepsine ilişkin yarın bir edebiyat yayını var. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Ha derseniz ki yarın edebiyat konuşuyoruz ama hafta içi de bunları konuşuyoruz. Ve burada konuşulanların hiçbiri başka yerde konuşulmuyor. E o zaman bu yayın sürsün. Ya benim bir katkım olabilir mi? Olur. Patreon.com'da Ünsal'ın adına bu yayına katkılarla, küçük katkılarla destek olabilirsiniz. Bir. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına ne olur abone olun. Bu çok basit, parasız pulsuz bir şey. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Yalnız orada şu beğeni butonu var ya, onu tıklayın. Yayını beğendiyseniz tabii abone olduktan sonra. O çünkü bu yayın başkalarına da iletilecek demek. Dün size söylemiştim ya, YouTube'un bu ayın sonundaki değerlendirme şeyini de yaparız. Ölmezse akılırsak serbest uçuş dertleşmesinde. Şu an itibariyle sadece Nisan ayında 440 bin artı izleme olarak dönmüş bu. 440 bin izleyici o şeyle geliyor. Baş parmakla, yani YouTube'un önerisiyle geliyor. %36'lık sadece 28 gün içinde sadece %36'lık böyle bir artış var. Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi. Özür dilerim, 726 bin kişi. %36'lık bir artış. Çok ciddi bir rakam gerçekten. Bu onunla yapılabiliyor. İşte o zaman yani sadece yayına abone olun YouTube'dan ve şu baş parmağı tıklayın. O bunlardan bir tanesi, desteklerden biri. Bunun dışında ben nasıl destek veririm bu yayına diyorsanız da unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atın. Ama katkıyı vermenin en büyük, en önemli yolu 6 yıldır hiç değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben edebiyat konuşmak, Orhan Veli konuşmak, onun şiirlerinden bazılarını okumak, hayatını size anlatmak, yaşamındaki ilginç ayrıntılarla bugüne gelen o hani kaybının üzerinden bile neredeyse 70 sene geçmişken hala şiirleriyle insan ruhuna hitap eden Orhan Veli'yi konuşacağız. Uygunsanız o yayına beklerim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, Hıdrellezinizin de Hızır'ın İlyas'a kavuştuğu, bu arada gönlünüzden geçen iyiliklerin kabul olduğu şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.